Ayrım 3 Hikayeler O. Henry Sayfa 63 Kara Kartal'ın Kayboluşu. Son aylarda Texas sınırını müthiş bir haydut haraca kesiyordu. Kara Kartal ya da Texas belası gibi adlarla anılan bu haydutun adamlarıyla birlikte yaptığı soygunlar herkesin dilindeydi. Sonra bir gün Kara Kartal bir anda ortadan kayboldu. Bir daha da kimse onun hakkında bir şey duymadı. Adamları bile onun nasıl sır olduğunu bilemedi. Texas sınırındaki çiftlikler ise Kara Kartal'ın yeniden ortaya çıkıp her yanı talan edeceğini düşünüyordu. Ama o geri dönmeyecekti. İşte bu hikaye Kara Kartal'ın birdenbire nasıl ortadan kaybolduğunu anlatmak için yazılmıştır. Hikayenin ilk bölümü bir kovboy lokantasında geçer. Çevresine şeytan gözlerle bakan Horoz Ruggles'ı habire yemek atıştırırken gören ilk kişi lokantanın sahibiydi. Horoz lakabıyla tanınan bu herif sıradan bir serseriydi. Gagaya benzeyen uzun bir burnu, horozlar gibi doymak bilmeyen bir kursağı ve beleş yemek yeme alışkanlığı ile bu adı hak etmişti. Horozun o akşam beleşten yemek yediğini gören lokanta sahibi, tezgahın arkasından fırlayıp bu terbiyesiz kovboyu limon sıkacağıyla kulağından yakaladı ve kapının önüne götürdü. Sonra da layık olduğu üzere arkasına bir tekme atıp dışarı kovaladı. Horoz bu sayede kış günlerinin yaklaşmakta olduğunu fark etti. Gece soğuktu. Yıldızlar soğuk soğuk parlıyordu. İnsanlar sokaktan koşarak geçiyorlardı. Herkes palto giymişti. Horoz ise ceplerinden bir 10 dolar çıkartmanın zorluğunu biliyordu. Demek artık havalar soğumuştu ve demek sıcak güney illerine göç etmenin zamanı gelmişti. Kasabanın caddesinde yürümeye başladı. O sırada 8-10 yaşlarında bir çocuğun şekerci dükkanının vitrinine aç gözlerle baktığını gördü. Çocuğun bir elinde küçük bir şişe, öteki elinde ise parlak kenarlı, yassı ve yuvarlak bir şey vardı. Böyle durumlar için horoz yeteneğini konuşturabilirdi. Kurnazca adım adım avına doğru yaklaştı. Çocuk kötü niyetli adamlara karşı uyarılmış olduğundan böyle yaklaşmaları soğuk karşılamaya hazırdı. Horoz kimi zaman karşılaştığı sinir bozucu durumlar karşısında numara çekmek zorunda olduğunu hemen kavradı. Cebinde sadece 5 sent vardı. Bu parayı çocuğun avucunda bulunan parayı kazanmak için tehlikeye atmak zorundaydı. Çaresi yoktu. Çünkü çocuk soygunculuğunun pahalıya mal olduğunu öğrenmişti. Yıllar önce aç kaldığı bir gün parkta gördüğü bir bebek arabasındaki biberona saldırmıştı. Biberonunu elinden kaptıran bebek öyle bir haykırıp ağlama tutturmuştu ki horozun çevresini bir anda insanlar kuşatmış ve yakalanıp 30 gün hapis cezası yemişti. O gün bugündür çocuklardan ödü kopardı. Bu yüzden çocuğa dikkatli yaklaştı ve istediği bilgiyi çabucak elde etti. Çocuğun annesi eczaneden 10 centlik tentürdiyot almasını söylemişti. Doları elinde sıkı tutacak, yolda kimsenin sorusuna cevap vermeyecek ve eczacıdan paranın üstünü kağıda sarıp cebine koymasını isteyecekti. Horoz çocuğa kaç cebi olduğunu sordu. Demek iki cebi vardı ve demek bu çocuk çikolata şeker seviyordu. Oradaki şekerciye bütün sermayesini yatıran horoz bu tehlikeli işi kolaylaştırdı. Şekeri verince çocuğun güvenini kazandı. Bundan sonrası kolaydı. Oğlan şekerini yerken horoz 1 doları uzatıp eczacıya şişeyi doldurmasını söyledi. Başarılı bir iş adamı gibi sonra da ceplerini karıştırarak bir düğme çıkardı. Düğmeyi dikkatle sarıp çocuğun cebine yerleştirdi. İyi yürekli bir amca olarak çocuğun sırtını okşayıp evine yolladı. Böylece yatırdığı sermayenin %1500 fazlasını kazandı. 2 saat sonra bir yük treni boş vagonlarla Texas'a doğru istasyondan ayrılıyordu. Hayvan vagonlarından birinde bizim horoz uzanmış yatıyordu. Yanında ucuz cinsinden bir şişe renkli gazoz, 100 gram peynir ve 2 ekmek vardı. Anlayacağınız bizim Bay Ruggles, kış mevsimini geçirmek üzere özel vagonuyla güney illerine yol alıyordu. Tren güneye doğru tam 1 hafta sallana sallana gitti. Horoz karnı acıktığı ya da susadığı zamanlar istasyonlarda vagonlardan iniyordu. Trenin büyükbaş hayvan yüklemek için Saint Antonio'ya gittiğini düşünüyordu. Zaten o da bu kente gidecekti. Oraların havası yumuşak, ılık, sağlığa uygundu. Halkı da anlayışlıydı. Lokanta sahipleri insanı öyle tekmelemezlerdi. Horoz beleşten yemek yemeye kalkışsa sadece küfrederlerdi. Hem de öylesine uzun küfrederlerdi ki bu arada horoz tıka basa karnını doyururdu. Sonra havalar hep bahar günleri gibi olur, sokaklar geceleri müzik ve kahkahalarla çınlardı. Böyle gecelerde dışarıda yıldızlara baka baka uyumanın tadına doyum olmazdı. Tren Saint Antonio'ya vardığı zaman horoz derin bir uykudaydı. 10 dakikalık bir moladan sonra tren hareket ederek demir yolunun son istasyonu olan Laredo'ya doğru yoluna devam etti. Bu arada boş hayvan vagonları yüklenmek üzere ıssız istasyonlarda birer ikişer bırakılıyordu. Horoz uyandığı zaman bekleyen bir vagonda olduğunu anladı. Tahtaların arasındaki yarıklardan ay ışığı sızıyordu. Kalkıp dışarı çıktı ve kendisininkiyle beraber 3 boş vagonun kuş uçmaz, kervan geçmez bir bozkırın ortasında bırakıldığını gördü. Demir yolunun biraz ötesinde bir ağıl gözüküyordu. Durum ürkütücüydü. Kilometrelerce uzanan raylar uçsuz bucaksız bir çayırı ikiye ayırıyor. Bozkırın ortasında yapayalnız kalmış olan horoz ise gemisi karaya vurmuş Robinson'a benziyordu. Rayların kıyısındaki beyaz direkte yazılı olan harfleri okudu. San Antonio 90 kilometre, Laredo 95 kilometre. Demek ki bulunduğu yer herhangi bir kentten yaklaşık 100 kilometre uzaktaydı. Yürünecek yol değildi. Çevresindeki çayır denizinde uzaktan uzağa kurt ulumaları duyuluyordu. Kendini pek yalnız hissetti horoz. Amerika'nın Boston, Chicago ve New York gibi büyük kentlerinde yatacak yeri olmadan durumu idare edebilmiş ve bu kadar yalnızlık çekmemişti. O sırada bir at kişlemesi duyuldu. Ses doğu tarafından gelmişti. Horoz o yöne bakınmaya başladı. Oraya doğru yürüdü. Adımlarını atarken ayaklarını kaldırıp iyice yukarı çekiyordu. Gazetelerde okuduğu gibi bu bölgenin yılanlarından, farelerinden, çıyanlarından korkuyordu. Bir ağacın arkasına sinip durumu kontrol etti. İleride bir atın yeniden kişneyip 50 metre kadar ötelerde otladığını gördü. Sevindi. Bozkırın ortasında bile olsa bu bir umuttu. Horoz atlardan anlardı. Çocukluğunda çiftliklerde çalışmıştı. Ata yavaşça yaklaşıp tatlı tatlı mırıldanarak hayvanın boynundan sarkan uzun ipi ele geçirdi. Birkaç dakikada ipin orasına burasına düğümler atarak bir yular yaptı. Bir dakika sonra da atın sırtına atlamış, hayvana dilediği yönde gitme özgürlüğünü vererek dört nala yol alıyordu. Ay ışığının aydınlattığı gecede bu at gezisi pek fena değildi ama keyfi kaçmıştı bir kere. Üstelik başı ağrıyordu. Susuzluktan dudakları kurumuştu. Atın hep aynı yöne gitmekte olduğunu fark etti. Çünkü at düzlüklerde dosdoğru gidiyor, önüne tepecikler ya da ağaçlar çıktığı zaman hiç duraklamadan sağa ya da sola dönerek gene düzlüğe çıkıyordu. Sonunda bir tepenin yamacına gelince at ağırlaştı. Ötede küçük bir Meksika evi görünüyordu. Bu işlerden anlayan bir insan karşıdaki küçük evin bir çiftliğe ait bir çoban meskeni olduğunu anlardı. Ay ışığında yerdeki toprağın büyükbaş hayvan sürüleri tarafından delik deşik edildiği görülüyordu. Kapının yanında duran at arabasının yanında bir su fıçısı vardı. Horoz yere atlayıp atı bağladı. 3-5 kez seslendi ama bir cevap alamadı. Evin açık olan kapısından içeri girdi. Ay ışığı içeride kimsenin bulunmadığını görmesine olanak tanımıştı. Bir kibrit çakıp masanın üstündeki gaz lambasını yaktı. O da tek başına yaşayıp işine bakan bir çobanın barınağı görünümündeydi. Horoz içinde hala susuzluğunu giderecek bir şeyler bulunan koyu renkli bir testiyi bulana kadar odanın içinde dolanıp durdu. Testiyi hemen kafasına dikti. Yarım saat sonra bir dövüş horozu gibi sallana sallana kapıdan dışarı çıkıyordu. Yırtık elbiselerini ortalıkta gözükmeyen çobanınkilerle değiştirmişti. Deri bir ceket giymiş, ayaklarına da mahmuzları şıkırdayan bir çift kovboy ayakkabısı geçirmişti. Belinde kalın bir kemer vardı. Kılıflarında iki dolu tabanca bulunan harika bir kemer. Horoz gene oralarda buluşturdu eğerle bir yuları ve iki battaniyeyi atının terkisine atıp şarkılar söyleyerek oradan uzaklaştı. Tam o saatlerde haydut Bud King'in çetesi nehrin kıyısında gizlenmiş bulunuyordu. Bir kasabaya yaptıkları son baskın dolayısıyla yüzbaşı Kinney'in adamları çetenin peşindeydi. Kurnaz bir çete reisi olan Bud King, adamlarının uzaklara kaçma isteğini aldırmayarak nehrin kıyısında saklanmayı uygun bulmuştu. Bu çekingen hareket Bud'ın ününe ve cesaretine yakışmayacak derecede korkakça olduğundan çetedeki haydutlar arasında tartışma başlamıştı. Adamlar çalılar arasında gizlenirlerken bir yandan da bu meseleyi görüşüyorlardı. O güne kadar Bud'ın iyi bir çete reisi olduğundan kimsenin kuşkusu yoktu. Fakat yaptığı bu çekingenlik çetenin başında kalmasının doğru olup olmayacağı sorusunu ortaya atmıştı. Gün gelecek Bud'ın yıldızı sönmeye başlayacak, onun yerine Kara Kartal adlı müthiş bir haydutun yıldızı parlayacaktı. Texas belası adıyla ün yapan Kara Kartal'ın çeteye katılması şöyle olmuştu. Bir gece tek başına bir atlı aralarına gelmişti. Herifin korku veren bir görünüşü vardı. Kapkara ve fırça gibi bir bıyık demetinin içinden gaga gibi sivri bir burun fışkırıyor, göz çukurlarının dibinde parlayan gözleri alevler saçıyordu. Mahmuzlu kovboy ayakkabıları, geniş kenarlı şapkası ve kasıklarının üstünde sallanan iki kocaman tabancasıyla çetenin adamları arasına korkusuzca yaklaşmıştı. Doğrusu cesaret isterdi. Bu korkunç suratlı herif o akşam biraz da kafayı bulmuş görünüyordu. Bud King'in çetesine elini kolunu sallayarak girebilecek adama az rastlanırdı. Adının Kara Kartal olduğunu söyleyen bu herif önce yiyecek bir şeyler istemişti. Eşkıyalar konukseverdir. Karşısındaki düşman bile olsa eğer açsa tetiği çekmeden önce ona yemek verilir. Kovboylukta bu iş böyledir. Kurşunlardan önce herifin karnına mutfağı boşaltmak gerekir. Ne istediği pek bilinmeyen bu horoz gagalı adam o akşam ziyafete konmuştu. Pek de güzel konuşuyordu. Başından geçen serüvenleri anlatıp duruyordu. Söylediği sözler bazen anlaşılmıyorsa da önemli laflar ettiğinden kimsenin kuşkusu yoktu. Yeni dostlar edinmekten anlamayan haydut milleti için horoz gagalı bu yabancı olağanüstü bir adamdı. Herkes onu can kulağıyla dinliyordu. Uzak eyaletlerde olup biteni sayıp döküyor, sürüyle serüven anlatırken övünmesini de biliyordu. Bizim horoz aslında bu hikayeleri karnını doyurabilmek için anlatmıştı. Ama çetedekiler onun görünüşünün etkisinde kalmıştı. Büyük vurgunlar peşinde olduğunu söyleyen bu yabancı çetede tam iki gün konuk edildi. Sonra genel istek üzerine çeteye girmesi istendi. Zor bela razı edilerek kendisine yüzbaşı Montresör denmesini istedi. Ama çetedeki haydutlar bu adı beğenmedi ve ona hep Kara Kartal dedi. Texas sınırı işte böylece ünlü bir haydutu daha tanımış oldu. Başlarda Bud King çete reisi olarak işleri eskisi gibi yürüttü. Dikkatli davranarak tehlikesiz işlere girişiyordu. Genel olarak çete çiftliklerden büyükbaş hayvan sürüleri çalarak Meksika'ya geçiriyor ve burada dolgun kârla sürüyü satıyordu. Gerekli olan silah ve yiyecek ise köyler yağmalanarak sağlanıyordu. Kan dökülmeyen bu soygun olaylarında Kara Kartal'ın korku veren görünüşü ile kalın ve çatlak sesi ona ün kazandırmıştı. Meksikalılar görünüşe göre bir adama at takmayı iyi bilirler. Kara Kartal adı yaramaz çocukları bile korkutmaya yetiyordu. Çok geçmeden Kara Kartal gazete haberlerinde boy göstermeye başladı. Çiftlik sahipleri ise ona Texas belası adını vermişti. İki eyalet arasındaki sınırda çok sayıda çiftlik vardı. Büyükbaş hayvanlar kırlarda ister istemez serbestçe otlatılıyordu. Bu sürülerin koruyucuları azdı, yetersizdi. Yasalar kağıt üzerinde kalıyor, soygun olaylarının ardı arkası kesilmiyordu. Yüzbaşı Kinney'in adamları istediği kadar peşlerinde olsun çetenin işleri iyi gidiyordu. Bud King dikkatliydi ve yüzbaşının adamlarıyla çatışmaya girmekten çekiniyordu. Çeteyi boşu boşuna tehlikeye sürüklemenin anlamı yoktu. İşte bu çekingenlik nedeniyle haydutlar arasında hoşnutsuzluk baş göstermişti. Bud'un yerine Kara Kartal olsaydı kim bilir ne kârlı işler çevirebilirlerdi. Zamanla Kara Kartal'ın çete reisliğine getirilmesi görüşü ağırlık kazandı. Durumu sezinleyen Bud King kendisine yakın olan bir arkadaşını görüşmek üzere yanına çağırdı.
''Çocuklar benden memnun değillerse başkanlıktan çekilirim.'' derdi. ''Belki benim dikkatli tutumumdan hoşlanmıyorlar. Aslında ben onları tehlikeye atmaktan kaçınıyorum. Ama anlamıyorlar. Belki de artık işe yaramadığımı düşünüyorlar.''
Arkadaşı açıklama yaptı.
''Pek o kadar da değil. Sadece çocuklar Kara Kartal'dan hoşlanıyorlar. Doğrusunu istersen Bat, bıyıklarının arasından fışkıran gaga burnunu rüzgarı yararken görmek istiyorlar.''
Bud düşüncelere dalarak,
''Şu Kara Kartal'ın ender rastlanan bir havası var.'' dedi. ''Dört nala at koştururken bambaşka bir görünüşü var. Ata iyi biniyor. Gür sesiyle dağları çınlatması da caba. Ama bak, dikkat edersen aramıza geldiğinden beri bir kez bile kavgaya girişmedi. Dükkanları yağmalamasını iyi biliyor. Tek başına dolaşan garip insanları da soymakla birebir. Bütün bunlar güzel de iyi dövüşleri nereden bileceğiz?'' Kavgadan hoşlanır gibi gözüken öyle adamlar gördüm ki uzaktan gelen bir tabanca sesiyle tabanları yağladılar.
Bud King'in arkadaşı şöyle dedi. Ama o serüvenlerini anlata bitiremiyor.
Anlatması kolay. İnsanı tanımak için olayın içinde görmek gerek.
Bu konuşma yapılırken çetenin öteki 8 adamı akşam yemeği yiyor ve konuşmalara kulak kabartıyorlardı.
Kara kartal ise bir yandan aç kurtlar gibi yemeğe yumulurken bir yandan da bağıra bağıra hikayeler anlatmaya başladı.
İneklerle öküzlerin peşinden kilometrelerce koşmanın yararı nedir sorarım size. Bu yaptığınız iş değil arkadaşlar, iş değil. Çalıların arasında günlerce at koştur, kasabalara uğrayıp içki içmekten kaçınıp dur. Adam gibi yemek yeme, hayat mı bu? Çetenin başında eğer ben olsaydım, çabuk zengin olmak için ne yapardım biliyor musunuz? Önce bir tren soyardım. Bu haliyle çetenin yaptığı işler bana sıkıcı gelmeye başladı. Basit işlerden hoşlanmam bilirsiniz.
Bu sözleri can kulağıyla dinleyen birkaç kişi Bud'ın yanına gitti. Bunlar tek ayağının üstünde durup dişlerinin arasında birer dal parçası çiğniyorlar ama Bud'dan çekindikleri için bir türlü sadede gelemiyorlardı. Onların ne istediğini bilen Bud işi kolaylaştırdı.
Daha karlı işler için tehlikeye atılmak istiyorsanız ben yokum.
Kara Kartal'ın tren soygunculuğu hakkında söyledikleri çetenin iştahını kabartmıştı. Bu durum karşısında Bud açık davrandı ve çetede ikinci adam olmayı kabul etti. Bu arada Kara Kartal'ın çete reisliğini hak edip etmeyeceği belli olacaktı. Kara Kartal'ın önderliğinde tren soygununun nasıl yapılacağı üzerinde uzun uzadıya düşünüldü. Trenin geçtiği saatler ve arazinin durumu incelendikten sonra soygunun yapılacağı yer ve zaman kararlaştırıldı. O yıllarda Meksika'da yem kıtlığı olduğundan iki ülke arasında canlı bir hayvan ticareti vardı. Bu ticarette kullanılan para iki ülkeyi birleştiren demir yolu üzerinden gönderiliyordu. Tasarlanan soygun için en uygun yerin Espina istasyonu olduğuna hep birlikte karar verildi. Tren bu istasyonda bir dakika kadar duruyordu. Çevredeki alan ise ağaçlık ve engebeliydi. Saklanmak için birebirdi. İstasyon denen bu ıssız yerde bir demir yolu memuru tek başına yaşıyordu. Kara Kartal'ın çetesi geceliğin yola koyuldu. Espina istasyonu yakınlarında durarak ağaçların altında atlarını dinlendirdiler. Tren istasyona saat 10.30'da gelecekti. Soygundan sonra Meksika sınırını geçmek işten değildi. Yeni çete reisi ise üstlendiği sorumluluk karşısında gözünü kırpmayacak gibi görünüyordu. Kara Kartal adamlarını ustaca yerleştirdi. Her birinin görevini inceden inceye açıklayıp anlattı. Demir yolunun kenarındaki çalılıklarda dörder kişilik gruplar halinde saklanacaklardı. Kesik Kulak adlı herif istasyon memurunu tutsak alacak, bronka atların kaçmaya hazır olmasını sağlayacaktı. Tren durduğu zaman lokomotifin bulunacağı düşünülen yerde de demir yolunun bir tarafında Bud King, öteki tarafında Kara Kartal pusuda bekleyecekti. Bu ikisi makinist ile ateşçiyi aşağı indirip trenin arkasına götüreceklerdi. Sonra tren yağma edilecek ve hemen atlara atlayıp kaçılacaktı.
Şurası da önemliydi. Kara Kartal tabancasıyla işaret vermeden kimse harekete geçmeyecekti.
Görüldüğü gibi soygun planı eksiksizdi. Trenin gelmesine 10 dakika kala herkes çalıların arasında pusuya yatmış bekliyordu. Karanlık bir geceydi. Yağmur çiselemeye başlamıştı. Kara Kartal demir yolunun 5 metre yakınındaki bir çalının ardına sinmişti. Kemerinde her zamanki gibi iki tabanca vardı. Birkaç dakika sonra lokomotifin ışığı uzaktan göründü. Tren gittikçe artan bir homurtuyla pusudaki haydutlara yaklaşıyordu. Kara Kartal yüzüstü toprağa yapıştı, tetikle beklemeye başladı. Lokomotif düşündüklerinin tersine önlerinde duracağı yerde 40 metre kadar ileride durdu. Kara Kartal işte o sırada ayağa kalkıp şöyle bir çevresine bakındı. Çetedeki bütün adamlar onun işaretini bekliyordu. Birkaç adım atan Kara Kartal tam karşısında ilgisini çeken bir şey gördü. Önünde kapısı açık olan bir yük vagonu vardı. Biraz daha yaklaşarak bu vagonun içine baktı. İşte o anda burnu eski günlerin, vagonlarda geçen mutlu günlerinin küflü, ekşimsi ama tanıdık kokusunu aldı. Uzun yıllardan sonra bir insanın çocukluğunu geçirdiği eve döndüğünde bahçedeki gülleri koklaması gibi vagonun kokusunu derin derin içine çekti. Bir anda sıla özlemine tutulmuştu. Elini vagonun içine uzattı. İçerisi yumuşacık talaşlarla kaplıydı. Yağmur sağanak halinde yağmaya başlamıştı. Ortalığı bir serinlik, hatta insanın içini üşeten soğuk bir hava kaplamıştı. Tren istasyondan kalkmak üzere çanını çaldı. Aynı anda Kara Kartal kemerini çözdü ve kemeri tabancalarla birlikte uzaklara fırlattı. Arkasından mahmuzlu papuçlarıyla geniş kenarlı kovboy şapkasını da fırlatıp attı. Kara Kartal tüylerini döküyordu. Tren önce bir sarsıldı, sonra ilerlemeye başladı. Kara Kartal yük vagonuna çoktan atlamış ve vagonun kapısını kapatmıştı bile. Şimdi horoz Ruggles yumuşacık talaşların üzerine uzanmış keyif çatıyordu. Artık o gözlerini kapayarak mutluluktan gelen bir gülümsemeyle dönüş yolculuğuna çoktan başlamıştı. Soyguna başlama işaretini bekleyen çetenin arasından kazasız belasız geçen tren istasyondan uzaklaşıyordu. Tren iyice yol aldıktan sonra yol kenarındaki çalılar bir duvar halinde görünürken pencereden dışarı bakan makinist şöyle düşündü. Tam da soygun yapılacak yer ha. Son yaprak. Üç katlı tuğla bir binanın en üst katında Sue ile Johnson'in birlikte kullandığı bir resim atölyesi vardı. Bu iki genç ressam kız sandviççide sıra beklerken tanışmışlardı. Sanat anlayışlarının ve beğenilerinin birbirine çok uyduğunu görerek birlikte bu stüdyoyu kiralamışlardı. Mayıs ayında şevkle çalışmaya başlayan iki ressam kız arkadaş, Kasım ayına kadar sevdikleri bu ortamda renkler ve boyalar arasında mutlu bir şekilde yaşamışlardı. Ama Kasım ayı gelince kentin özellikle pek zengin olmayan mahallelerinde Zatürre adlı soğuk ve görünmez bir yabancı buz gibi parmaklarıyla oraya buraya dokunmaya başlamıştı. O yıllarda ilacı bulunmayan bu hastalık John C'yi de döşeye sermişti. Kızcağız demir karyolasının üzerinde yandaki tuğla evin duvarını seyrederek kımıldamadan yatıyordu. John C'yi tedavi eden doktor bir sabah kaşıyla işaret ederek Sue'yu odadan dışarı çağırdı. Elindeki termometreyi sallayarak ''Kurtulması çok zor'' dedi. ''Eğer arkadaşınızda olağanüstü bir yaşama isteği varsa hastalığı atlatabilir. Ama nedense iyileşemeyeceğini sanıyor. Aklına takılan bir şey mi var acaba?''
''Napoli körfezinin resmini yapmak istiyordu'' dedi Sue.
''Hayır, yapacağı resimleri kastetmedim. Onu karamsarlığa götüren bir konu mu var, bunu sordum.''
''Hayır doktor, bildiğim kadarıyla öyle bir derdi yok.''
Öyleyse vücudu zayıf düştüğü için karamsar olmuş. Bakın, tıp biliminin verdiği olanakları kullanacağım. Ama hastalarım kafalarında cenazelerine gelecek insanların listesini yapmaya başladılar mı umudumu keserim. Böyle bir hastanın yaşama şansı %50'dir.
Doktor gittikten sonra Sue elindeki mendil sırılsıklam olana kadar ağladı. Sonra resim sehpasını kolunun altına sıkıştırıp ıslık çalarak Johnson'in odasına girdi. Johnson her zamanki gibi yüzünü pencereye çevirmişti, kımıldamadan yatıyordu. Sue onun uyuduğunu sanıp ıslığı kesti. Sehpasını hazırlayarak bir dergiye vereceği resimleri çizmeye başladı. Hasta arkadaşı o sırada bir şeyler mırıldandı. Sue hemen yatağın başına koştu. Johnson'in gözleri açıkta uyumuyordu. Hep pencereden dışarı bakıyor, geriye doğru sayılar sayıyordu.
12 dedi. Biraz bekledikten sonra 11.
Sonra 10. Ve birbiri arkasından 9, 8, 7. Sue merakla pencereden dışarı baktı. Orada sayacak ne vardı? İç kapayan, çıplak bir avluya 5 metre uzaklıktaki tuğla evin duvarı görünüyordu. Kökleri çürümek üzere olan yaşlı bir sarmaşık duvarın yarısına kadar tırmanabilmişti. Sonbaharın soğuk günleriyle yaprakları dökülmeye başlayan bu sarmaşık iskelet haline gelmişti ve sanki yıkılmamak için duvara tutunmuştu.
''Ne oldu canım?'' diye sordu Sue.
Johnson fısıltıyla ''6'' diye cevap verdi. ''6'ncı da döküldü. Daha hızlı dökülmeye başladılar. 3 gün önce 100 tane kadar vardı onlardan. Saymak uzun sürüyordu ama şimdi kolay. İşte bir tane daha düştü. 5 tane kaldı.''
''5 tane ne kaldı söyler misin lütfen?''
''Yaprak. Karşıdaki sarmaşığın yaprakları.
Bana öyle geliyor ki sonuncu yaprak düşünce öleceğim. 3 günden beri bunu düşünüyorum.''
Sue azarlayarak ''Hayatımda bu kadar saçma bir şey duymadım.'' dedi. ''Dökülen yaprakların senin hastalığınla ne ilgisi var? Saçmalama. Sen bu sarmaşığı severdin. Doktor da bana bu sabah iyileşeceğini söyledi. Ölüm insanı her yerde yakalayabilir. Yapraklar döküldüğü için ölünmez. Haydi şimdi çorbanı iç. Ben de resmime devam edeceğim. Akşama parasını alınca şarap ve pirzola getiririm.'' Johnson gözlerini pencereden ayırmadı. ''Şarap almana gerek yok.'' dedi. İşte bir tane daha düştü.
Hayır, çorbayı içmeyeceğim. 4 tane kaldı. Karanlık basmadan sonuncunun da düştüğünü göreceğim.
Sue arkadaşına eğilerek, Johnson işimi bitirene kadar gözünü kapatıp pencereye bakmayacağına söz verir misin? Akşama bu resimleri teslim etmem gerek. Işığa gerek olmasaydı senin bu saçmalıklarını duymamak için perdeyi çoktan kapatmıştım.
Johnson soğuk bir tavırla, öteki odada resim yapamaz mısın diye sordu.
''Yanında bulunmak istiyorum. Üstelik o yapraklara bakmandan hiç hoşlanmıyorum.''
Jonesy gözlerini kapatarak yıkılmış bir heykel gibi bembeyaz bir benizle konuşmayı sürdürdü.
Bitirince haber ver dedi.
Sonuncu yaprağın ne zaman düşeceğini bilmek istiyorum. Beklemekten bıktım. Her şeyden kurtulup o yapraklar gibi aşağıya, boşluklara düşmek istiyorum.
Uyumaya çalış dedi Sue. Ben boya almaya gidiyorum. Hemen gelirim. Dönene kadar lütfen güzelce uyu.
Sue en alt katta oturan ihtiyar ressam Berman'a gitti. Berman resim sanatına 40 yıldan beri emek verdiği halde ün yapamamıştı. Ama çok iyi bir ressamdı. Eski stilde yaptığı resimler birer harikaydı. Ama çok titiz ve ağır çalıştığı için elindeki resim sayısı azdı ve onları satmaya kıyamıyordu. İhtiyar ressamı yarı karanlık stüdyosunda buldu Sue. Üzüntü içinde Johnson'in durumunu anlattı. Saçma düşlerini, karamsarlığını belirtti.
Berman çok duygulanmıştı. Gözlerinden yaşlar boşanarak Johnson'in karamsarlığa boşuna düştüğünü söyledi. Sonra da kızdı.
''Ne söylüyorsun sen?'' diye bağırdı. ''Kökü kuru yasıca bir sarmaşığın yaprakları dökülüyor diye ölünür mü?''
''Çok hasta ve zayıf'' dedi Sue. ''Ateşi yüksek olduğu için böyle kabuslar görüyor olabilir. Bay Berman, bana yardımcı olmak için lütfen yukarıya gelir misiniz?''
Yaşlı ressam Sue'nun önerisini kabul etti. Yukarı çıktıklarında Johnsy uyuyordu. Sue perdeyi kapatarak Berman'a öteki odaya geçmesini işaret etti. Oradan sarmaşığa baktılar. Dışarıda kar yağıyordu şimdi. Sue çok rahatsız bir gece geçirdikten sonra sabah uyanınca Johnsy'yi yeşil perdeye bakarken buldu. Hasta kızcağız derinden gelen fısıltılı bir sesle ''Aç'' dedi, ''görmek istiyorum.''
Şaşılacak şey. Gece boyunca yağan kara ve süren fırtınaya rağmen sarmaşıkta hala bir yaprak duruyordu.
Çevresi sarardığı halde yeşilliğini kaybetmemiş, sapıyla dalında asılı kalmıştı.
Sonuncu dedi Johnsy. Dün gece onun da düşeceğini sanmıştım ama artık bugün düşer.
Ertesi sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Johnsy Sue'dan yine perdeyi açmasını istedi. Sarmaşıktaki son yaprak oradaydı. Johnsy uzun süre baktı bu yaprağa, sonra Sue'ya seslendi.
''Katı yürekli bir kızım ben Sue'' dedi. ''Ne kadar kötü olduğumu göstermek için bilinmez bir güç o yaprağı orada bıraktı. Evet, ölümü beklemek yanlış. Şimdi bana biraz çorba verebilirsin. Süt de içebilirim. Ama önce bir ayna getir lütfen. Sırtıma da birkaç yastık yerleştir.''
Öğleden sonra hastayı ziyaret eden doktor, işini bitirdikten sonra kapının dışında Sue'ya şöyle dedi.
''Arkadaşınızın hastalığı yenmesi uzak değil. İyi bakarsanız kısa zamanda ayağa kalkar. Şimdi gene bu apartmanda başka bir hastayı ziyarete gidiyorum. Berman adlı bir ressammış. O da zatürreye tutulmuş. Umutsuz bir vaka. Ama rahat etmesi için bugün hastaneye kaldıracağız.''
Doktor ertesi gün gene geldi ve Sue'ya,
''Johnsy artık tehlikeyi tamamen atlattı.'' dedi. ''Şimdi dinlenmesi ve iyi beslenmesi gerek.''
Sue o gün öğleden sonra yatağında yün ören Johnsy'ye yaklaşarak kolunu onun omuzu üstüne koydu.
''Sana bir şey söylemek istiyorum.'' dedi. ''Bizim ihtiyar dostumuz Bay Berman bugün öldü. Zatürre'den. Hasta yatağında sadece 2 gün kalabildi. Kapıcı onu 2 gün önce sabah sancılar içinde kıvranırken bulmuş. Üstü başı, ayakkabıları sırılsıklanmış. O soğuk ve yağışlı gecede dışarıya neden çıktığını ve saatler boyunca dışarıda ne yaptığını anlayamamışlar. Sonra dışarıda hala yanmakta olan bir el feneri, apartmanın bodrumundan çıkartılmış bir merdiven ve birkaç fırçayla üstünde yeşil ve sarı boyaların bulunduğu bir palet bulmuşlar.
Johnsy, pencereden dışarıya bak. Duvardaki son yaprağı görüyor musun? Rüzgar estiği zaman neden sallanmadığını merak etmedin mi? Bu yaşlı ressam dostumuzun en büyük eseridir. Son yaprağın düştüğü gece yapmış bu resmi.
Kitabın sonu. 25 Ağustos 2011. Sayfa 95.